şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan İnci Topak Akın. Uzman doktor konukları ve konularıyla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine başlıyor.
Şifanın verilende değil, veren ellerde olduğundan yola çıkarak hazırladığımız Şifa Niyetine programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Yeni bir konu ve yeni bir konukla huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyenler, bugün hemofili hastalığını konuşacağız. Konuğumuzsa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Zülfikar. Hoş geldiniz programımıza ve stüdyomuza Sayın Zülfikar.
Çok teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk.
Sevgili dinleyenler, değerli hocamızla hemofili nedir, nasıl tedavi edilir, tedavi edilebilen bir hastalık mıdır, hemofili derneğinin çalışmaları nelerdir gibi konuları vaktimiz yettiğince ele alacağız. Sorularımız olacak kendisine ve merak edilenlere birlikte cevap arayacağız. Tekrar Sayın Hocam, hoş geldiniz Sayın Zülfikar programımıza. Bu yoğun temponuzda bize de Meteorolojinin Sesi Radyosu'na da zaman ayırdınız. Tekrar stüdyomuza hoş geldiniz.
Sağ olun efendim. Ankara'da olmak, Meteoroloji Radyosu'nun bu yenilenmiş güzel ortamında dostlarla birlikte olmak beni de çok mutlu etti. Umarım dinleyicilerimize de yararlı bilgilerle bu bildiklerimizi paylaşma fırsatını verdiğinizden ötürü katkıda bulunmuş oluruz. Çok mutlu oldum efendim.
Elbette hocam, çok onur duyduk sizi burada ağırlıyor olmaktan. Hemofili nedir diye başlayalım Sayın Hocam. Hemofili nedir? Nasıl bir hastalıktır? Nedenleri nelerdir diye başlayalım.
Şimdi tabii kanın değişik hücreleri, değişik maddeleri var. Vücudumuzun her yerini bu akışkanlık içerisinde koruyoruz. Vücut bir anlamda kanın damarlar içerisinde sürekli akmasıyla hayatiyetini devam ettiren bir organizmadır. Bir işte insanoğlu budur. Kan ne zaman durursa insanoğlunun da hayatı o zaman durur. Dolayısıyla kanın bu damarlar içerisindeki akışkanlığının bir riski de vardır. Ufacık bir kesilme esnasında sürekli akıp kişinin kan kaybından kaybedilme sorunu en önde gelen problemlerden biridir. Tabii bunu vücut kendi sistemleri içerisinde akan kanı durdurabilen bir özellikler vardır. Yani bizim mesela bu odada bir cam kırılsa bizim hemen içeriden ilk işimiz orayı işte ceketimizle, bir yastıkla, bir şeyle o dış ortamla ilişkisini kesmek isteriz ki buradaki hava dışarı kaçmasın, işte soğumasın falan falan. Sonra da camcıyı çağırırız, getiririz onu, içeriden tamir ederiz. Dışarıdan tamir etmeyiz. İçeriden yaparız.
Evet.
İnsanoğlunun damarlarında da bir sorun, bir yaralanma, belirlenme olduğu zaman onu içeriden tamir eden sistem vardır. Pıhtılaşmayı gerçekleştirir, yaralı dokuyu yeniler, ameliyatlardan sonra o kesilen, dağılan dokuyu tekrar bir araya kaynamış hale getirir, hiçbir sorun olmamış gibi olur. İşte bunun içerisindeki maddelerden biri eksik olunca bu işlem tamamlanamaz. Bu hastalığın adı hemofili. Ve dolayısıyla kanama bir şekilde kontrol altına alınamadığı için iç organlara olan kanamalar veya dışarıya doğru olan kanamalardan hastaların kaybedilme şansı, riski vardır. Kaybedilmese bile sakat kalma riski vardır. O kanayan doku zaman içerisinde bozulur, hareketler kısıtlanır ve kişi işte hayatı kısıtlı, engellenmiş kişi olarak devam ettirmek zorunda kalır. Dolayısıyla kanın pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerinden birinin doğuştan itibaren eksikliği, yokluğu veya fonksiyonunun bozukluğuyla giden kronik, komplike bir hastalığa hemofili diyoruz.
Evet hocam. Ülkemizde hemofilinin görülme sıklığı nedir hocam?
Normalde dünyanın her yerinde hemen hemen aynıdır. Yani coğrafi farklılık yoktur, ırksal fark yoktur. Her 10 bin kişiden birinde bu pıhtılaşma bozukluğunun olma ihtimali vardır. Ülkemizde 7-8 bin civarında pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerden bahsediyoruz. Hanımlarda da bu konu daha fazlasıyla vardır. Eğer o kanama bozuklukları doğru tanı edilebilse, doğru teşhis edilebilse ve zamanında tanı konulabilse bu 7-8 binlik rakam bu günümüz bilgileriyle 25-30 bin civarındaki bir hasta kitlesine ulaşıyor. Tabii bunların ömür boyu süren bir hastalık olduğu için karşılığında yani bir tanesi 10 taneye bedel. Bedeli çok yüksek. Ailede bir tane böyle bir çocuk olması 10 kişilik, 10 evladı olan aileye eşdeğer bir sorumluluk getiriyor. Yani onun ilacı, onun muayeneleri, onun için yazışmalar, onun için eğitimiyle ilgili, psikolojisiyle ilgili yani her yönüyle olay büyük bir olay. Yani dolayısıyla sıklık değişmemekle beraber sorunlar gelişmiş ülkelerde daha az, gelişmekte olan ülkelerde daha fazla, gelişmemiş olanlar da çok çok fazla.
Sizin az önceki söyleminizden yanlış anlamadıysam ülkemizde hemofili hastalarının birçoğu hemofili olduklarını bilmiyorlar. Verdiğiniz sayılardan yola çıkarak doğru mudur hocam bu çok, saptama?
Çok doğru. Çok doğru.
Peki o zaman hemen şunu soralım. Bir hasta hemofili olduğunu nasıl anlayabilir ya da bir aile çocuklarından birinde hemofili hastalığının olduğunu nasıl anlayabilir? Bunun klinik tablosu nelerdir? Belirtileri nelerdir? Buradan yola çıkalım o zaman.
Bu vakaların genellikle doğumdan itibaren sorunlar başlıyor. Mesela biliyoruz işte ilk 3-4 gün içerisinde tarama için testler alınıyor. Kan alınıyor bebeklerden, topuğundan vesaire dediğimiz. İşte o mesela çok ağır hemofili vakalarında o kanama durmuyor. İlk böyle başlıyor. Bir kısa bu sıralar moda da olmuş. Şey hemen hastaneden çıkmadan oğlanı sünnet edirip öyle çıkaralım. Onun sünnet yerinin kanaması durmuyor.
Evet.
Bu dönemleri aşmışsak sonra emeklemeye başladığı zaman 4. 5. ayda dişler sürmeye başladığı zaman 6. ayda dişler çıkmaya başladığı zaman o diş süren yerlerde kanama oluyor. O emeklediği yerlerde morluklar oluyor. Annenin tuttuğu çocuk bir bebek oyun varları vardır. Hani içine oyunlar atıp oyun parkları gibi.
Evet.
Ona tutulduğu yerde göğsü oraya, oradaki demire geldiği için orada morarmalar oluyor. Bunlar uyarıcı tabii şeyler. Evet. Daha sonra eğer bir cerrahi müdahale yapılma ihtiyacı varsa deminki sünnette olduğu gibi o zaman zaten o kanamalar durmuyor. O hemen çok netleştiriyor tanıyı. Üzerine hemen gidilebiliyor. Sonra yürümeye başladıktan sonra o düşmelerin, kalkmaların yaptığı şeyler, eklem içine kanamalar, kas içine kanamalar ve bu kanamalardan tabii aile bir süre sonra anlıyor burada bir problem olduğunu.
Evet.
Ve geliyor, biz de orada çok basit bir iki kan testiyle teşhis edebiliyoruz. Ama aileleri panikletebilecek belirgin kanamaya eğilimler var.
Evet. Hemofilinin tiplerinden söz edebilir miyiz? Hemofili farklı göstergelerle, farklı durumlarla ortaya çıkıyor mu? Yoksa herkese gözüken hastalığın belirtileri tek midir?
Çok doğru tabii. Yani hepsi aynı değil. Hafif hemofili var, orta hemofili var, ağır hemofili var, hemofili A var, hemofili B var, diğer nadir faktör eksiklikleri var. Yani bunları sınıfladığımız zaman karşımıza farklı bir tablo çıkıyor. Mesela faktör 8 dediğimiz proteinin eksikliğine hemofili A diyoruz. Faktör 9 dediğimiz proteinin eksikliğine hemofili B diyoruz. Bilinen şu ki hemofili B de hemofili A da hafif ağır ve orta olabilir. Ağır olan hemofili A ile ağır olan hemofili B arasında bile klinik davranış olarak büyük farklılıklar var. Dolayısıyla klinik davranışların en zor olanı ağır tipte olanlar ki bunların da kanlarındaki faktör düzeyi %1'in altında. Normal insanda %50 ile %150 arasında değişir. Yani 50'ye göre düşünelim 1'in altında. Yani 0.8 mesela. 0.9, 0.1. O kadar zor bir dönemeç ki pıhtılaşma hemen hemen hiç gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ya dışarıdan bu ilacı takviye etmek lazım yahut orada daha sıkı bastırmak lazım. Yani sorun ciddi bir sorun olabiliyor. Hafif hemofililer nispeten iyi. Bunların kan faktör düzeyi %5 ile %40 arasında. Onlar ancak ameliyat olurlarsa, ancak çok ağır bir kaza geçirirlerse belirti veriyorlar, hekime geliyorlar. Dolayısıyla belki bizim toplumumuzda teşhis koyamadıklarımız bunlar. Ağırların evinde bekleme şansı yok.
Yoksa.
Onlar muhakkak eklem içine kanadıkları için, kas içine kanadıkları için veya kafa içine kanadıkları için bir şekilde yolu acil yardımdan ve hematoloji uzmanından geçmiş oluyor.
Evet. Sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programımız devam ediyor. Hemofili hastalığını konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Zülfikar. Sorularımızı sormaya yönlendirmeye devam ediyoruz Sayın Zülfikar'a. Efendim, doğuştan itibaren olan bir hastalıktan bahsediyoruz, hemofiliden. Nesilden nesile geçişi nasıl oluyor peki hemofilinin?
Şimdi burada gen yoluyla tabii. Genler vücudumuzda kromozomlar içerisine saklı. Kromozomlar da doğum esnasında annenin ve babanın kromozomları bir sonraki yavruya geçiyor. Hemofili X kromozomuyla tanışıyor. Bir normal kişide 46 tane otozomal, 2 tane de cinsiyet kromozomu var. Erkeklerde ikisi de biri X biri Y, hanımlarda ikisi de X kromozomu. Dolayısıyla bu hastalığın geni X kromozomun üzerinde. Erkeklere geçtiğinde erkeklerde bir tane X kromozomu olduğu için zaten erkek otomatikman hasta oluyor. Kızlara geçtiğinde bu X kromozomu bir tane sağlam kromozomda olduğu için onlar hasta olmuyorlar, onlar taşıyıcı oluyorlar. Bir sonraki nesillerine o evlenen kız bozuk X kromozomunu geçirmişse oğlan çocuğunda hemofili olma ihtimali çıkıyor. Dolayısıyla nesilden nesile geçiş bozuk olan X kromozomunun bir sonraki nesile geçişiyle ilgili. Kız şeklinde doğmuşsa taşıyıcı, oğlan şeklinde doğmuşsa hasta oluyor. Annenin iki tane X'inden her seferinde bozuk olan geçmeyebilir. Dolayısıyla %50 ihtimalle doğan oğlan çocuğu normal doğabilir. Ama evet, her doğum esnasında %50 ihtimalle de hasta çocuk doğabilir. Ve maalesef 2-3 çocuğu hemofili olan aileler biliyoruz. Peş peşe hemofili doğum olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu geçişin bugün için genetik özellikleri tam bilindiği için yeni teknoloji, işte IVF, in vitro fertilizasyon veya prenatal tanı yöntemleriyle bunu anne karnındayken tespit etmek mümkün. Hatta bu tüp bebek yöntemi dediğimiz yöntemle hemofilisi olmayan yavruyu tüpte dölleme sonrası anne karnına, anne rahmine transfer edip hemofilisi olmayan bebek sahibi olmak mümkün. Biraz tabii karışık bir iş ama üzerinde çalışıldı. Çünkü hemofilli doğum olduğu zaman hakikaten perişanlık. Yani maddi açıdan da işte doğan çocuğun sürekli iğne şeklinde tedavi almasıyla, evet, falan. Dolayısıyla geçiş, özetlemek gerekirse, X kromozomu üzerinden oluyor ve annelerin, taşıyıcı olan annelerin oğullarında bu hastalık görülüyor.
Tam bu noktada ülkemizdeki hemofili hastalarına sağlanan sosyal güvenlik haklarını sormak istiyorum hocam. Hemofili olan bir anne öncelikle doğum yapabiliyor mu? Ya da doğum esnasında hamile kalmadan önce bebek yapmaya karar verdiklerinde tüp bebek yöntemini tercih edebiliyor mu? Devletin bu yönde bir katkısı var mı? Yani hemofili çocuk doğurmamak adına. Böyle bir, çünkü onun bakımı ve daha sonraki aşamaları çok daha büyük bir külfet anlattığınız kadarıyla. Bu anlamda devletin bir katkısı oluyor mu hemofili hastalarının bakım ve tedavilerinde?
Şimdi bu tabii, bu hastalıklar dar bir grup. Bu hastalıklarda uzmanlaşmak ayrı bir şey. Ben yaklaşık 25 yılımı ve daha fazlasını bu sahaya vermiş bir akademisyenim. Ve bizim bu dediklerinizi yapabilecek yer sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Ve sırf hemofili bakarak bunlar hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değil. Dolayısıyla kendilerine daha çok olan işlere yöneltiyorlar buradaki uzman arkadaşlarımız. Devlet garantisinde de tartışmalar var. İşte yaşları genç olduğu için bu annelere tüp bebek mantığıyla olan yöntemler uygun görülmüyor. İşte belli bir yaşı geçti. Dolayısıyla bu kişiler için de, bu hanımlar için bizim birkaç kere yazışma yapmamız lazım. Bakın, bu tamam öyle ama bu ilk doğurduğu çocuğun kuvvetli ihtimalle hemofili olma ihtimali var. Dolayısıyla bunun genetik incelemesini yapıp bunu doğurmama, evet, sağlayalım gibi bizim bu gönül ferman dinlemiyor. Yani hemofili taşıyıcısı mıdır bu evlenilen gelin adayı veya değil midir? Bunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla evlendikten sonra insanlar hemen önce testleri yapalım, sonra evladımız olsun yoluna da girmiyorlar bir kısmı. Evet. Doğrudan doğruya hamile kalıyor ve sonra düşünüyor ki bu kızcağızın, yeni evli hanımefendinin abisi hemofilik veya babası hemofilik. Yani demektir ki %100 ihtimalle bu hanımefendi taşıyıcı. Çocuğun doğuracağı olan çocuğu %50 ihtimalle hemofilik doğacak. O zaman tabii bu işler olmuyor, yetişmiyor. Çünkü o çocuğu doğumuna kadar bu testler yetişmiyor. Önceden bunları yapmak lazım. Önceden bunları yapmak için de hemofili taşıyıcısı olan, olma ihtimali olan hanımefendilerin hemofili merkezinin kontrolüne girmiş olması lazım. Maalesef bu yapılanma yok. Bu yapılanma olmadığı için bu dediğinizi ancak çok kısıtlı bir gruba verme fırsatımız var. Devletin katkısı yönünde gelirsek, devlet bugün için 18 yaşına kadar ilaç bedellerini ödüyor. Yani en zor tarafı da burada ilaç, evet, bedeliydi, ödüyor. Ama ödemek de çok bir şey ifade etmiyor. Hemofili bakımı sadece ilaç değil. Zamanında bakmak, zamanında müdahalelerini yapmak, eklem kontrollerini yapmak, zihinsel kontrollerini yapmak,
belki hepatit kontrolü. Belki psikolojik desteği, değil mi?
Bunlar için de yetişmiş üniteye ihtiyaç var. Evet. Yani bu gelişi güzel yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bugün ülkemizde hemofili hastaları bu açıdan zorluk çekiyorlar. Yani İstanbul'da benim işte yıllardır kurduğum bir hemofili konseyim var. Yıllardır çalıştığım konsey var. İşte bir kanun değişikliği oluyor. Bir takım şeyler bozuluyor. Yani dolayısıyla arzu ettiğimiz noktaya büyük çaba sarf ederek ancak orada durabiliyoruz. Yani açıkçası,
emeklerinizle değil mi? Kişisel emeklerinizle.
Gayret gerektiriyor.
Evet, yüreğinize sağlık tekrar, sağ olun, çalışmalarınız için Sayın Zülfikar. Evet, hemofili dedik. Tedavi edilebilen bir hastalık mıdır sorusunu soracağım ama anlattıklarınız kadarıyla ömür boyu süren bir hastalık. Az önce hemen doğumdan bahsederken şunu da sormak istiyorum. Hemofili olan bir anne, ağır bir vaka, doğumuna izin veriyor musunuz böyle bir hastalığın ya da ilaç kullanarak bir doğum yapabiliyor mu?
Şimdi hemofili daha çok işte sizin de az önce söylediğiniz gibi işte hanımlarda da olabiliyor, erkeklerde de olabiliyor ama hemofili tabirini daha çok faktör 8 ve faktör 9'un eksikliğine söylüyoruz. Bunların da %90-95'i erkek çocuk, yani erkekler. %5 kadarında hanım söylenebilir. Ama von Willebrand hastalığında kız erkek ayrımı yok. Yani hanımlarda da var. Hanımların da kanamaları çok ciddi problem. Evet. Bunların da doğum yapabilirler. Doğum için enteresan. Tabii bu yaratılışın gayesiyle de ilişkili. O dönemde vücut bir şekilde kanamalarını önleyecek başka sistemlerini devreye soktuğu için anne karnındaki bebek güvence altında. Onun güvencesini bozan şey viral enfeksiyonlar, biliyorsunuz kızamıkçık bulaşıyor, evet. Sitomegalik, o başka bir şey ama yani hemofili bile olsa annenin karnı, anne von Willebrand olsa annenin karnındaki bebek hemofili olsa bile o bebeğin beyni kanamıyor. O göbek bağı kesildikten sonra alınacağımız önlemlerle onun hayatını problem olmadan sürdürmemiz pekala mümkün bugün
çok
için.
Enteresan.
Yani dolayısıyla doğumlarına müsaade ediyoruz. İki şey var. Daha evvelden doğum yapmış ve problem olmamış annelere bir sonraki doğumlarını normal doğum yapabilirsiniz diyoruz. Bizim evet. haberimiz olmadan doğum yapmış evet. tabii. Bize geldikten sonra öğreniyoruz ikinci doğumunu. Ama daha evvel doğum yapmamış, nasıl doğum yapacağını bilmiyoruz. Bizim gözetimimiz altında olacaksa onlara sezeryanla yapın diyoruz. Çünkü o zaman bizim bilerek zamanında müdahale etme fırsatımız olsun.
Doğum bebeğin sağlığı açısından evet, mı bunu evet. tavsiye ediyorsunuz?
Çünkü doğum esnasında bebek ters gelebilir, şöyle olabilir. O
nasıl
zaman
bir komplikasyonla karşılaşacağınızı.
Vakum yapmak evet. gerekir, forceps yapmak gerekir. Onlar da beyni kanatabilecek uygulamalardır. O riske girmemek açısından biz diyoruz ki daha evvel doğum yapmamışsan nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. O zaman biz bunu böyle düşünürüz. Ama daha evvel yapmışsa hiçbir sorun olmamışsa buyur tekrar gene ama önlem altında evet. gene yapın diyoruz.
Evet. Hemofili hastalarını nasıl tedavi ediyorsunuz Sayın Zülfikar? Genel anlamda ilaçlar, aşılar ya da başka sistemlerle nasıl bir tedavi süreci izliyor hastalarınız?
Tabii yani hastalarımızın bizden beklediği bir müjde. Acaba bu hastalığı ne ilaç üreteceksiniz veya ürettiğinizse söyleyin hemen tedavimiz bitsin. Bir daha bu ömür boyu sürmesin ama başından beri söyledik bu hastalık ömür boyu sürüyor. Çünkü kromozom bozuk, yani doğuştan ana kodlardan biri bozuk. Yani bir binanın içine bir demir koymuşlar, o demirin içindeki şey asal maddede bir bozukluk var. Şimdi bizim bu binayı tek yolu baştan evet. yere indirmek, tekrar içine doğru bir materyalle yapmak. Tabii insanoğlunun elinde değil. Ama bunun için de çalışıyor insanoğlu. Yani gen nakli, genle ilgili düzenlemeler, düzeltmeler yapılıyor. Ama klinik olarak arzu ettiğimiz başarı henüz tam uzun süreli başarı elde edilmiş değil. Temenni ederim önümüzdeki yıllar bu olabilir. Ama bu yok olan günümüzde sağlam insanların kanından elde ettiğimiz bu eksik olan maddeyi şişelenmiş tüplerde duruyor ve bunlar bebeklikten itibaren, 2 yaşından itibaren, gerekiyorsa 2 yaşından da evvel başlanıyor ve ömür boyu bunlar kullanılıyor. Kanamalar esnasında kullanılıyor veyahut da hiç kanama olmadan haftada bir kere, haftada iki kere, en zor durumda haftada 3 kere veya gün aşırı dersek haftada 3,5 kere bu verilerek hastalar hiçbir problem olmamış gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama burada çok önemli olan nokta kas eklem problemleri olmadan başlamak. Evet. Çünkü biliniyor ki eklemin içine kanamışsa kıkırdak bozulmaya başlar, kıkırdak çatlar. Bir süre sonra orada bir eklem hasarı çıkar, sakatlığa gidecek kadar. Ve o gerilemez, hep ilerler. Sonradan hep versek bile ilaç ilerler. İlerlemeyi içten içe sürdürür. Evet. Dolayısıyla o düzeye gelmeden faktör verip bu faktör tedavisini sürdürür. Ama bunun yanında tabii psikolojik tedavisi var. Bunun yanında bozulmuş eklemleri düzeltmek için ameliyatlar var. İlaçlarla geçmesi muhtemel olan hepatitler var. Yani bunlar da var. Ama son yıllarda çok mükemmel bir şey. İnsan kanından değil de kültür yönteminde de bu ürünler iletildi.
Laboratuvar ortamında üretiliyor.
Çok doğru. Üretildi ve böylelikle bu bulaşıcı sorunları da büyük ölçüde evet. çözmüş olduk.
Hemofilinin bir kan hastalığı olduğundan bahsettik Sayın Zülfikar. Diğer kan hastalıklarıyla da karışan bir yönü var mıdır? Bir lösemiyle bir bağlantısı var mıdır hemofilinin?
Çok yok. Yani çünkü farklı farklı şeyler. Hemofili kanın pıhtılaşma sistemindeki, yani sıvı kısmı, tüpe koyduğumuz zaman üstte kalan sıvı kısmın hastalığıdır. Lösemi ise o altta kalan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla karaciğere, dalağa, işte kemik iliğini sarması, işte vücudun diğer beyine, yumurtalıklara yayılmasıyla giden habis bir kan hastalığıdır ve ölümcül yanı vardır. Tedavisi kemoterapiyle yapılır. Hemofilide bu kemoterapi ihtiyacı yoktur. Ama ikisi arasında bazen şöyle düşünelim. Hemofili ömür boyu sürüyor. Ama lösemi öyle değil. İşte olduktan sonra 3 yıl, 5 yıl bir tedavi ediliyor. Ondan sonra zaten kurtuluyorlar ve kurtulmayanlar bir şekilde kaybediliyor. Ama kurtulanların hayatı hemofili hep sürüyor ama.
Evet, ömür boyu sürer. Hemen bu noktada hemofili çocukları olan ailelere ne gibi önerileriniz olabilir Sayın Zülfikar?
Bir defa korkmasınlar. Yani günümüzde artık ilaçlarımız var elimizde. Ama iyi bir uzmana teslim olsunlar. O iyi uzman onların işine yarayacak olan ilaç değil. İlaçlar olacak ama o ilaçları iyi yönlendirecek. Hastanın zamanında neler yapması gerektiğini planlayacak uzmanı olacak. Spor yapmayı muhakkak alıştırsınlar. O dolayısıyla kanda koruyucu düzeyde faktörleri bulunacak. Bu da haftada iki kere en az ilaç yapmayı gerektirir. Öyle olursa o zaman hayatlarını çok rahat sürdürüyorlar. Güçlü kasları oluyor. Güçlü kaslar kanamayı engelliyor. Hep oturayım bir şey olmasın beni kanatmasın diye dedikleri zaman daha çok kanıyor. O zaman hemofili ailelerine dikkat edeceği şey iyi bir merkez kontrolüne girecekler. Düzenli faktör yapacaklar. Faktör yapmak için de hemşire aramayacaklar. Kendileri öğrenecekler. Kendileri yapacaklar. Çok da güzel gider o zaman.
Evet. Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Zülfikar konuğumuz. Son olarak Sayın Zülfikar, biliyorum ki çok kısıtlı bir vaktiniz var. Hemofili Derneği'nin çalışmalarından da biraz bahsedebilir misiniz? Yayına girmeden önce Meteorolojinin Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Fatih Öznur'la konuşmalarınızdan kulağıma gelen bir iki şey, beraber bir takım çalışmalar yapmış olduğunuz ve bu çalışmaların güzelliğinden bahsediyordunuz az önce. Dinleyenlerimizle de bu çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Dernek olarak neler yapıyorsunuz? Bundan sonraki hedefleriniz, faaliyetleriniz nelerdir efendim?
Efendim çok teşekkür ederim. Tabii Hemofili Derneği 1992'de kuruldu ve önümüzdeki yıl 20. senesini kutlayacağız. Çok şeyler yaptı. Yani Türkiye'de hemofili lafı doğru telaffuz edilemezken bile bugün açık ülkemizin hemen hemen her şehrinde hemofiliyle ilgili dernekler, sempozyumlar, klinikler oluşmaya başladı. Uzmanlarımız var. Bu tabii büyük bir emek oldu. Türkiye Hemofili Derneği işte ilk başta bir takım yayınlar yapıyordu. Publication, kitaplar, broşürler vesaireler. Ama hep düzenli eğitim toplantıları yaptık. Yani hem hastaları eğittik hem hekimleri eğittik. Birlikte pek çok şey. En son 2008 yılında Dünya Hemofili Kongresi'ni İstanbul'da düzenledik. Sayın Öznur'la Fatih arkadaşımızla, kardeşimizle çok güzel zahmetlere çok güzel bir şekilde katlandık. Tabii zahmete güzel katlanmak nasıl oluyorsa. Ama onu başardık. 4200 kişi Türkiye'den ayrıldığı zaman o yılın 2008 yılının en büyük kongresi olmuştu Türkiye'de. Şu anda yurt dışına gittiğimizde hep o anı dillerinden düşüremiyorlar. Çünkü gözlerinin önüne bütün kültürlerin müziği sahneye yansımış olarak, figürleri sahneye yansımış olarak gördüler. Ayasofya ile Sultanahmet arasındaki verilen o resepsiyonda İstanbul'u ve bütün bu geçmişimizin haşmetini, görkemini yaşattılar. Dolayısıyla bunları yaptık. Şimdi işte önümüzdeki yıl gene bu sefer Türkiye Kongresi'ni düzenliyoruz ve bölgemizde bir yapılanmayı getirecek bu bölge. Şimdi Sağlık Bakanlığımızla Ulusal Hemofili Konseyi'ni kurduk. Bütün hemofili yapılanmasının hastalara modern, güncel tedaviyi verme prensibi üzerine yapılanması tarzında. Yani dolayısıyla Türkiye Hemofili Derneği hakikaten boyundan çok büyük işlere kalkıştı ama biliyoruz ki işte Türkiye ismini kullanabilmek, kamu yararına olabilmek bu sorumlulukları getiriyor. Ben buradan emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize konuşma fırsatı veren, bizi kabul eden, bizim görüşmelerimizde bizi anlayabilen bütün bürokrasideki arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve özellikle de sevgili hastalarımıza ve yavrularımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Size de bu zahmetlerinizden ötürü teşekkür ediyorum tabii ki.
Sayın Zülfikar, çok teşekkür ediyoruz. Biz onur duyduk sizi burada ağırlıyor olmaktan. Hem Ankara'da hem de Meteorolojinin Sesi Radyosu stüdyolarında güzel çalışmalarınızdan bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yine dernek olarak her zaman... Her türlü faaliyetinizde biz de sizlerle birlikteyiz. Lütfen bunu unutmayın. Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak her türlü faaliyet, aktivitede bizler de buradan dinleyenlerimize zevkle duyuracağız çalışmalarınızı. Bir nebze katkımız olabilirse bizim de ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Tekrar değerli dinleyenler, Şifa Niyetine programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben İnce Topak Akın. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimle ayrılıyorum. Siz değerli dinleyenlerimizi bir nebze olsun aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 15.30'da yeni konu ve konuklarla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Beklediğiniz şifayı bulabilmeniz dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.
Şifa Niyetine. Programı hazırlayan ve sunan İnci Topak Akın. Uzman doktor konukları ve konularıyla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine sona erdi.